Ayrım 28, sayfa 249. En iyisi denemek, dedi kendi kendine ve pencereden dışarıya doğru uzanarak Toyota'nın ön lastiğini nişan aldı. Böylece en azından atışın ne kadar sapacağını öğrenebilirdi. Peş peşe 3 atış yaptı ve kurşunların hedef aldığı lastiklerin 2 metre solunda yoldan sektiğini gördü. Bu atış karşısında Utman'ın pişmiş kelle gibi sırıttığına emindi. Hızla arkasına baktı ve Hazel'a seslendi. Ön tarafa geçip yere yatın. Her an ateş altında olabiliriz artık. Hemen söyleneni yapan Hazel'ı Dahlia da takip etti. Diğer 4 adam sürünerek arkaya gelip silahları hazır durumda Hector'ın iki yanına çöktüler. Adamları nişan almayın diye talimat verdi. Ön lastiklere ateş edin. Onlar bizim için daha kolay bir hedef. Hazır mısınız? Hızlı bir yaylım ateşi ve hemen peşinden çöküyoruz. Utman'ı hepiniz iyi tanıyorsunuz. Ona açık hedef olmayın. Asla ıskalamaz. Pencere pervazının altında durarak silahlarını kavradılar. Yukarı ve ateş, diye bağırdı Hector. Hepsi birden fırlayıp yaylım ateşine başladılar. Kurşunlar yolun her tarafına saçılmaya başlamıştı. Ama Hector hiçbirisinin lastiklere isabet etmediğini gördü. Toyota'nın arkasındaki Utman, Beretta'sını rahat ve sakin hareketlerle kaldırdı. İki kez peş peşe o kadar seri bir şekilde tetiğe bastı ki, iki atışın sesi tek bir patlama gibi duyuldu. İlk kurşunu Hector'ın yanındaki adamın kafasına isabet ederek onu hemen öldürmüştü. Adam havada bir takla attı ve yere yuvarlandı. Utman'ın ikinci kurşunu Hector'ın türbanını delmişti. Hector sağ kulak memesinde bir yanma hissetti. Hemen aşağı eğilip elini kulağına götürdü. Avucunun içindeki kanı görünce çok sinirlenmişti. Pislik, diye bağırdı. Hain pislik. Tüm kızgınlığına karşın Utman'ın yeteneğini takdir etmişti. İki atışta iki kafaya isabet. Başını pencerenin kenarına yükselttiğinde Toyota'nın iyice yaklaştığını fark etti. Kafasını hemen aşağı çekti ve o anda Utman'ın kurşunu başının üzerinden ıslık çalarak geçti. Son anda kurtulmuştu. Yerini değiştirip kafasını çıkardı ve peş peşe üç hızlı atış yaparak hemen eğildi. Utman'ın kurşunu neredeyse aynı anda gelmişti. Toyota artık o kadar yaklaşmıştı ki motor sesi Tata'nınkini bastırıyordu. Hector'dan en uzakta duran Crossbow ajanı yukarı kalkıp silahını hazırladı. Ama tek bir atış bile yapamadan Utman onu da öldürdü. Utman'ın öldürme sonrası kendini yeniden hazırlaması için gereken çok kısa süreyi bilen Hector yeniden yükseldi. Toyota otobüsün 40 metre gerisindeydi. Berbat bir AK silahı için bile açık hedef sayılırdı bu mesafe. Hector silahın sola çekişini hesaba katarak ön lastiğin sağına ateş etti. Lastiğin patladığını gördüğünde bunun şans eseri olduğunu biliyordu. Kontrolden çıkan Toyota sertçe yolun kenarına savruldu ve yola paralel uzanan sulama kanalına çarptı. Utman Hector'ın hemen peşinden bir atış yapmıştı. Ama altında kaymakta olan araçtan fırladığı için isabet ettirememişti. Toyota bir toz bulutu içinde yanlamasına taklalar attı. Hector araçtakilere ne olduğunu görememişti ve bunun geri dönüp sersemlemiş haldeki Utman'ı öldürmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünmekteydi. Tam o sırada Toyota'nın enkazının arkasından hızla kendilerine doğru gelen diğer iki mücahit pikabının toz bulutunu gördü. Silah seslerini duymuş olmalıydılar ve çatışmaya katılmak için hızla geliyorlardı. Durma, diye bağırdı Tarık'a. Gidebildiğin kadar hızlı git. Ön tarafa doğru giderken Hazel ve Kayla'nın yanına gelince durdu. Kayla perişan bir haldeydi. Yüzü bembeyazdı ve sarsılarak ağlıyordu. Bütün vücudu titriyordu. Başını kaldırıp Hector'a baktı. Öldürdün mü onu Hek? Özür dilerim hayatım, fakat sanmıyorum. Onu sana bir dahaki sefer getireceğim. Kayla yeniden hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı ve yüzünü annesinin omzuna gömdü. O ana kadar o kadar güçlü ve moralliydi ki Hector onun sadece ufak bir psikolojik hasarla bu çetin sınavın üstesinden geldiğine inanmış ya da inanmak istemişti. Fakat şimdi bunun bir yanılsama olduğunu anlamıştı. Hasar o kadar büyüktü ki Kayla'nın varlığını temelinden darmadağın etmişti. uzun sürecek bir mücadele vardı önlerinde. Hazel'ın ve kendisinin verebileceği tüm sevgi ve ilgiye ihtiyacı olacaktı. Bunun için zamanımız olacak dedi kendi kendine. Ancak şu anda ilk yapmam gereken onları canavarın pençesinden kurtarmak. Yanlarından ayrılıp Tarık'ın yanına gitti. Eski yol sapağını kaçırmamalıyız dedi sessizce. Yaşlı kadın bana işaretin kaybolduğunu ama direğinin yerinde kaldığını söyledi. İşte şuradaki olmalı. Önlerinde yolun solunda duran paslı bir su borusunu gösteriyordu. Frene bastı ve sola dönmek için yavaşladı. Yol falan görmüyorum. İşte orada, iki kayanın arasında. Onlar orijinal işaretler olmalı. Karayolundan sarsılarak çıkan otobüs iki kayanın arasından neredeyse sürtünerek geçti. İşte eski yolun izleri belli oluyor bak dedi Hector Tarık'ın dikkatini çekmek için. Ve bir süre sonra karayolunun kenarındaki otlardan kurtulduklarında yol iyice belirgin olmaya başladı. Hector bir yandan Tarık'ı ilerideki büyük kayalara doğru yönlendiriyor, diğer yandan takipçilerinin kaldırdığı tozu takip ediyordu. Araçlar bir süre gözden kaybolunca Hector devrilen Toyota'ya yardım etmek için durduklarını anladı ve yeniden karayoluna dönmeleri uzun sürdü. Hector o süreyi otobüsü kayaların arasına gizlemek için kullandı. Takipçiler sapağı hiç duraklamadan geçip karayolunda yollarına devam ettiler. Hector dürbünle arkalarından baktığında Adem ve Utman'ın arkadaki araçta olduklarını, ne yazık ki ikisinin de kazadan sağ çıktıklarını gördü. Toz bulutu içinde gözden kaybolduklarında Hector Tarık'a seslendi. Bu onları uzun süre oyalamaz. Hemen hareket etmeliyiz. Yeniden tali yola çıkıp hızlanarak ilerlemeye başladılar. Ani yaz yağmurlarının oluşturduğu sellerin taşıdığı taş ve molozlar yüzünden Tarık zeminin iyice bozulduğu noktalardan kaçarken araç zaman zaman çalıların ya da taşların üzerinde hoplamak zorunda kalıyordu. Arazi gitgide yükseldi ve iyice açıkta yol almaya başladılar. Hector kaygılı bir şekilde geriye baktı ve atlatıldıklarını anlayınca Utmun'un hızla geri gelerek Tata'nın yoldan ayrıldığı noktayı arayacağını biliyordu. Açık arazide otobüsü hemen fark edeceklerdi. Otobüs eğimli arazide güçlükle tırmanırken Etiyopya'nın mavi dağları yavaş yavaş önlerinde uzanmaya başladı. Tepeye yaklaştıklarında Hector otobüsün arkasına giderek pencereden dışarı baktı. Kahretsin diye söylendi. Kuzeyden karayolu boyunca gelen mücahit araçların havalandırdığı tozu görmüştü. Ön tarafa baktığında hala tırmanmakta olduklarını ve tepeye ulaşamadıklarını gördü. Başaramayacağız diye içinden söylendi. Tarık'a daha fazla baskı yapmanın alemi yoktu. Bu arazide olabilecek en yüksek hızla gidiyorlardı. Peşlerindeki araçlar artık iyice seçilmeye başlamıştı. Öndeki pikap birden durdu. Onu arkadaki izledi. Araç arkada ayakta duran adamı tanımasına imkan vermeyecek kadar uzaktaydı. Ama Hector hayalinde Utman'ı dürbünle Tata'yı izlerken canlandırabiliyordu. Sonra yine durdukları gibi aniden iki araç birden hareket etti. Tata'nın ana yoldan çıktığı noktaya ulaştıklarında neredeyse duracak kadar yavaşladılar ve eski yola saptılar. İşte geliyorlar diye sızlandı Hector. Üstelik arayı ancak bir kilometre açabildik. Arkalarından tepeye tırmanışlarını izlemeye başladı. Neyse ki yol onlar için de aynı derecede tehlikelerle doluydu. Düz yoldaki hız avantajını kaybetmişlerdi. Tata sonunda tepeye ulaştı. Önlerindeki yol yaklaşık bir kilometre sonra yeniden sığ bir vadiye iniyordu. Oradan da dağlık alana ulaşmak üzere son kez yükseliyordu. Otobüs vadinin içine doğru inmeye başlayınca takipçileri gözden kayboldu. Vadinin tabanında yol daha düzgündü ve hızlarını arttırabildiler. Hector, Tarık'ın omzunun üzerinden önlerinde uzanan araziye baktı. Etraflarını çeviren duvar gibi dağ yamaçları aşılmaz görünüyordu. Hector, sarp kayalıkların bir yerinde dar bir geçit olduğunu fark etti. Yan pencereden baktığında ilk düşman aracının arkalarında ufukta belirdiğini gördü. Utmun yönünü belirleyene kadar kısa bir an durmuş, ardından peşlerinden vadiye doğru inmeye başlamışlardı. İkinci pick-up da hemen arkasından belirdi ve takibe katıldı. Hector, arkadaki araçların düzgün vadi tabanında tekrar avantajlı duruma geçeceklerini biliyordu. İhtimaller yeniden Utman'ın lehine dönmüştü. Hector, ilerideki geçidin girişine baktı. Arkadaki araçlardan önce o vadiye girebilirlerse, belki biraz daha zaman kazanabilirlerdi. Hazel ve Kayla'nın kendisini izlediğini fark edince, onlara güven verici bir şekilde gülümsedi. Uydu telefonu ile Paddy O'Quinn'i arayacağım. Bizden çok uzakta olamaz. Hazel'ın yüzündeki ifadeden bunun beyaz bir yalan olduğunun farkına vardığını anladı. Paddy'nin onları kurtarmak üzere yakınlarda bir yerde olmaması için en az 10 tane sebep sayabilirdi. Yine de söyledikleri Kayla'yı biraz olsun rahatlattı. Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Hector orada boş yere yanan umut ışığını görmemek için Kayla'nın gözlerine bakamadı. Arka tarafa gitti ve gelmekte olan araçlara bakarken uydu telefonunu açarak tepelerinden geçen en yakın uyduyu yakalamaya çalıştı. Sabırsızlıkla küçük ekrana baktı ama çok cılız bir sinyal gözüktükten sonra birden tamamen yok oldu. "Dağlar engelliyor," diye söylendi. Yine de şansını denemek için Paddy'nin numarasını tuşladı. Zayıf ve kesik kesik de olsa arama sinyalinin sesini duydu. Derken birden anlaşılmaz bir şekilde cılız ve bozuk bir ses duydu. Paddy'nin ya da herhangi birinin olabilirdi. "Eğer bu sensen Paddy, hiçbir şey anlaşılmıyor. Beni duyabiliyorsan durumumuz şöyle. Eski yoldan dağlara doğru ilerliyoruz. Fakat haydutlar peşimizi bırakmıyor. Onlardan kaçabileceğimizi sanmıyorum. Çarpışmak zorunda kalacağız. Bizden sayıca ve silah olarak çok üstünler. Başlarında Utman var. Sen bizim son şansımızsın. Gelebiliyorsan hemen gel." Aynı mesajı yavaş ve anlaşılır biçimde tekrar etti. Telefonu kapattığında Hazel ve Kayla'nın motorun gürültüsüne karşın söylediği her kelimeyi duyduklarını anladı. Gözlerini kaçırıp camsız arka pencereden dışarı baktı. Pick-up'lar gittikçe yaklaşıyordu. Bu mesafeden bile öndeki aracın arkasında ayakta duran Utman'ı seçebiliyordu. Silahlarını sağa sola sallayarak zafer çığlıkları atan adamlarının seslerini hafif de olsa duyuyordu. İleri baktığında çok az bir yollarının kaldığını fark etti. Kızıl kahverengi kayalar açıklığın iki tarafında hayal meyal belli oluyordu. Utman'ın öldürdüğü iki adamının silahlarını Hazel ve Kayla'ya verdi. Hazel'ın çok iyi nişancı olduğunu bildiğinden doğruca Kayla'ya seslendi. "Tabanca ile aranın çok iyi olduğunu biliyorum küçük hanım. Peki bir AK ile varlık gösterebilir misin?" Kayla hala konuşamayacak kadar sarsılmış ve stresliydi. Ama başını sallayıp belirsiz bir şekilde gülümsedi. Hector, Beretta tabancasını çıkarıp iki yedek şarjörle birlikte Kayla'ya uzattı. AK-47 şarjörlerini nasıl dolduracağını annenden öğren. İşler kızıştığında bizi cephanesiz bırakmamaya çalış. En azından bu şekilde biraz da olsa dikkati yaklaşan tehditten uzaklaşmış olurdu. Geçidin girişindeki kayalıklara baktı. "Evet hanımlar, vadiye ulaşamazsak bana da Hector Cross demesinler," diye neşeyle seslendikten sonra yeniden arka pencereye yönelerek düşmanı izlemeyi sürdürdü. Tam o sırada bir yaylım ateş Tata'nın gövdesini takırtıyla dövmeye başladı. Hepsi birden kendilerini yere attığında arka pencereden giren bir kurşun otobüsü boydan boya geçerek Tarık'ın önündeki camı parçaladı. "Biraz sabırsızlanmaya başladılar," dedi Hector, güven verici bir şekilde Kayla'ya gülümseyerek. Arka pencereye yaklaşıp dışarıya göz attı. Öndeki pick-up birkaç yüz metre arkalarındaydı ve adamların bağırışları net olarak duyuluyordu. Yine de eski bir AK-47 ile isabetli ateş yapamayacağı kadar uzaktaydılar. Yaylım ateşi sonucu yoldan kalkan toz dağıldığında Hector, Utman'ı net olarak görmeye başlamıştı. Pick-up'ın kabinine yaslanmış, elindeki silahıyla bir sonraki ateş fırsatını kolluyordu. Yüzünün yan tarafında kırmızı bir yara izi, gömleğinde kan lekesi vardı. Muhtemelen takla atan Hilux'tan fırlayıp suratını yere çarptığını düşündü. Hector enkazdan çizik almadan kurtulmuş olmadığına seviniyordu. Geçidin ağzına varmalarına ramak kala yeni bir yaylım ateşi otobüsün arkasını dövmeye başladı. Arka lastiklerden biri isabet aldı ve bir patlama sesiyle birlikte otobüsün arkası dans eden şişman bir kadın gibi sallandı. Tam o sırada geçidin ağzına geldiklerini gördü. Kayalar bir süre için onları arkadan gelecek kurşunlardan korumuştu. Hector'ın hemen bir karar vermesi gerekiyordu. Yaşlı otobüs yalpalamaya başlamıştı. Tekerleğin her dönüşünde yeri tokatladığı duyulan patlak lastik yüzünden sürekli hız kaybediyorlardı. Daha fazla kaçamayacakları belliydi. Durup karşı koyabilecekleri bir nokta bulmalıydı. Geçidin şeklini görünce içinde bir umut belirdi. Bu kapalı alanda Utman'ın manevra ya da kuşatma yapacak kadar yeri yoktu. Doğruca üzerlerine gelmesi gerekiyordu. Hector kafasını yan camdan çıkardı ve ileride geçidin iyice daraldığını gördü. Belki de otobüsü geçide tıkamak için kullanabilirdi. Çelik şaside bir kalkan olur, arkasında savunma yapabilirlerdi. Başını kaldırıp her iki yanda yukarıya uzanan kızıl kayalara baktı. Bulunduğu noktadan yüksekliklerini kestirmek zordu. Sel sularının çağlar boyunca aşındırdığı yüzeyler pürüzsüz ve içbükey hale gelmişti. Her iki taraftan geçidin üzerine doğru sarkarak karşılıklı iki verandanın çatısı gibi duruyorlardı. Utmu'nun adamlarını buraya tırmanarak kendilerine ateş açması pek kolay olmayacaktı. Elbette birkaç el bombası bu işi kökünden halledebilirdi ama adam sendi. Hayatta hiçbir şey kendi küçük sorunları olmadan gelmiyordu zaten. İleriye baktığında geçidin kıvrıldığını gördü. Arkaya baktı. Düşman görünmüyordu. Otobüs girdiği virajı takır tukur seslerle aldı. İleriye bakınca Hector'ın canı sıkıldı. Önlerindeki yol bir süre sonra kapanıyordu. Geçidin sağındaki kayalar yolun üzerine devrilerek kaya parçalarıyla kapladıkları yolu tamamen tıkamıştı. Bazı kayalar otobüsün kendisinden büyüktü. Bu engeli incelerken zihni deli gibi çalışıyordu. Birden bu görüntünün bir ölüm tuzağı olmaktan çok güvenli sığınakları olabileceğini fark etti. Eğer Utmun ve Adem gelmeden önce duvara tırmanabilirlerse bu her şeyi değiştirebilirdi. Kaya yığınları çok sağlam bir siper haline gelebilirdi. Adem ve çetesi peşlerinden gelmek için araçlarını terk etmek zorunda kalacaktı ve yukarı tırmanırken her adımlarında kendilerini yeni bir hedef haline getireceklerdi. "Tarık, bizi o kayaların dibine kadar götür," diye bağırdı. Sonra kadınlara dönerek hızla konuşmaya başladı. Dahlia içinde tercüme ediyordu. "Beni iyi dinleyin. Hazel, sen ve Dahlia ilk siz gideceksiniz. Kayla'yı da aranıza alın. Soldaki iki büyük kaya parçasının arasındaki alçak yeri görüyor musunuz? Oraya gideceksiniz. Çok uzak değil. En tepeye ulaşana kadar hiç durmayın. Hepimiz sizin peşinizden geleceğiz. Herkes kendi silahını taşıyacak. Cephane sandığını ben taşıyacağım." En azından 50 kiloluk bir ağırlıktan söz ediyordu ve kendisi dışında içlerinde bunu yapabilecek kimse yoktu. Tarık otobüsü kayalardan oluşan duvarın dibine kadar yanaştırdı. Hepsi birden araçtan inerek tırmanmaya başladılar. Mücahitlerin iyice yaklaşan sesleri, duvarların akustik etkisiyle her geçen saniye daha da kuvvetleniyordu. Giderek artan gürültünün etkisiyle daha da hızla tırmanmaya başladılar. Tam iki büyük kayanın arasındaki çukurluğun hemen altına gelmişlerdi ki Kayla düştü. Hazel ve Dahlia'yı da kendisiyle birlikte çekti. Hector cephane sandığını bırakıp Hazel'ı yerden kaldırdı ve Kayla'yı omzuna aldı. Koşarak kaya engelini aşıp Kayla'yı diğer tarafa bıraktı. Hazel ve Dahlia da Kayla'nın hemen peşinden gitmeye başladılar. Hector hiç duraklamadan geri dönüp bıraktığı cephane sandığını almak üzere aşağı inmeye başladı. "Hayır, hayır," Hazel peşinden haykırdı. "Bırak onu, geri gel." Hector onun çığlıklarını aldırış etmeden sandığı yerden aldı. İçlerinde sadece kendisi duvarın tehdit altındaki tarafındaydı. Sandığı omzuna yerleştirip yeniden tırmanmaya başladı. Pikapların motor sesi artık iyice yükselmiş, gümbürtü haline gelmişti. Arkasından gelen silah seslerini ve hemen peşinden taşlara çarpan kurşun takırtılarını duydu. bir kurşun sağından çarparak dengesini kaybetmesine neden oldu ve duvarın üzerinden yuvarlanarak Hazel'ın kollarına düştü. Şükürler olsun, seni kaybedeceğimi sandım. Ağlamanın eşiğindeydi.